Ayrım 5, İzmir'in içinde. Samim Kocagöz, sayfa 53. Üçüncü kısım. Anahtarı çevirip içeriye girdiğimde salonda ışık gördüm. Babam her zamanki köşesinde sedire oturmuş, yandaki masayı biraz önüne çekmiş, bir takım kağıtları inceliyordu. Ayağında ev içinde giydiği ince pantolonu, sırtında çok sevdiği pamuklu ceketi vardı. Solunda üstünde radyo bulunan gazeteleri koyduğu küçük masanın tepesinden bakan ayaklı baş lambasının ışığında beyaz saçları pembe pembe parlıyordu. Koridordan içeriye girince gözlüğünün üzerinden şöyle bir bana baktı.
Geldin mi?
Geldim. Hep böyle sorardı, geldin mi? Ben bu sorunun içinden bir merak anlamı çıkarırdım.
Islandın mı?
Hayır, yağmur durdu.
Neredeydin diye hiçbir zaman sormazdı. Bu kez ben sordum.
Annem yattı mı?
Çoktan yattı. Aç mısın yoksa?
Bir lokma daha yiyecek halim yok. Tıka bası yedim bu akşam. Bizim patronlar beni yemeğe çağırdı.
Nasıl olur gibilerden. Şöyle bir yüzüme baktı. Henüz Gülseren'le bu denli ileri gittiğimizden annemin bile haberi yoktu. Dayanamadı sordu babam. İş için mi çağırdılar?
Ona benzer bir şey.
Ne demek der gibi kaşlarını çattı. Bir süredir olup bitenleri, hele bu gece olup bitenleri oturup babama anlatmanın sırası geldi mi ki diye düşündüm. Babam bana doğru yolu gösterebilirdi. Benim çözemediğim sorunların içinden daha rahat, daha tarafsız olarak çıkabilirdi. Ne var ki Gülseren'le başlayan, daha doğrusu hızlanan serüvenimi anneme daha kolay anlatabilirim diye düşündüm. O da elbette babama söylerdi. Bu sıra babamın bu saatte niçin daha yatmadığı düşüncesi zihnimi kurcaladı. Ama ola ki önündeki kağıtlara bakılırsa uykusu kaçmıştır diye düşündüm. İyi geceler deyip odama geçmek için yürüdüm. Babam hemen yatacak mısın diye sordu.
Bir şey mi vardı?
5-10 dakika konuşacaktım seninle.
Hemen karşısındaki koltuğa çöktüm. Babamın bu saate dek yatmaması, benimle görüşmek istemesi önemli bir olaydı.
Ciddi havayı yumuşatmak için, gece yarısı bir alarm mı verildi albayım dedim. Güldü. Ara sıra kendisine böyle albayım diye takılmamdan hoşlanırdı. Her zamanki karşılığını yapıştırdı. Vaziyeti muhakeme etmemiz gerek Teğmen.
Bizimle Gülseren işinin kokusu çıktı da görüşmek mi ister albay diye düşündüm. Ama sorun bu değildi. Babam ne zaman benimle önemli bir iş konuşacak olsa söze belli bir girişle başlardı. Çocukluğumdan beri öğütlerindeki üslubunu bilirim. Hele söze girişleri belli bir kalıba dökülürdü.
Bak oğlum derdi, ben 1895 doğumlu bir adamım. Yaşım aldı yürüdü. Orduda bunca yıl deneyimim var. Senin yaşın şu.
Ne var ki bu sefer başka türlü başladı.
Bak oğlum Emre, benim yaşım 64, senin yaşın 25. Senin yaşına göre oldukça yaşlı bir baba sayılırım. Ne yapalım? Muharebeler, ordu işleri senin daha önce dünyaya gelmeni engelledi. Bir an önce senin geleceğini düşünmek zorundayım bir baba olarak. Yıldız ablanın kocası var, onlar başlarının çaresine bakarlar. Zaten onlar için de bir şeyler düşünüyorum. Bütün gün pazar seni bekledim, ortada yoksun. Böyle gece yarısı seninle konuşmak zorunda kaldım. Çünkü Lütfi Bey'e söz verdim. Yarın kesin kararımızı bildirmek zorundayım.
Durakladı, iki yakasına bakındı, birdenbire sordu.
Oturduğumuz bu katı nasıl buluyorsun?
Bugüne dek hiç de alıcı gözle bakmadım.
Bak bakalım.
İyi, güzel, rahat rahat oturuyoruz işte.
Beğeniyorsun demek.
Bu katı almaya karar mı verdiniz yoksa?
Hayır, sen alacaksın.
Şaka mı ediyorsunuz babacığım? Nerede bende kat alabilecek para?
Parasını ben vereceğim.
O zaman iş değişir, ama para sizin olunca kat da neden sizin olmuyor?
Katın parasını tamamlamaya değil, 20 yıl daha yaşayabileceğime inanmıyorum.
Anlayamadım.
Dinle oğlum. Emekliye ayrılırken bir ikramiye aldık. Bu para bankada duruyor. Bunun 20 bin lirasını Lütfi Bey'e peşin vereceğim. Bankada yine Lütfi Bey'e bizim hesabımıza 30 bin verecek. Etti mi 50 bin? Kat bizim olacak. Sonra biz bankaya ay ay 20 yılda bu 30 bin lirayı ödeyeceğiz.
30 binin faizi?
Elbette var. Her ay kira öder gibi para bankaya yatacak. Hesabını yaptık. Şimdi ödediğimiz kiradan 150 lira fazlasını ödeyeceğiz, olup bitecek. Sayı-i devlette emekli aylığımız 1957'den beri 1150 lirayı buluyor. Bunu elbette biz emeklilerin kara gözüne hayran olduğu için yapmadı Adnan Bey. Emekliye ayrılmayan subayları aklınca kazanmak için aylıklara zam yaptı. Hikmet-i devlet biz de faydalandık işte, ne diyordum?
1100 liranın bir kısmını Allah gecinden versin, ölünceye dek ben bankaya yatırırım, benden sonra da sen yatıracaksın demek istiyordunuz anladığıma göre.
Aferin, iyi anladın.
Ne var ki albayım, vaziyetin muhakemesi savaşın aleyhimize geliştiğini gösteriyor.
Niçin? Bir ev sahibi olacağız. Ömrümce bir eve sahip olamadım, bari senin bir evin olsun.
Baktım durum iyice nazik, fazla konuşursam babamın kırılacağını hemen anladım.
Yalnız bu işin astarı yüzünden pahalıya gelecek. Ödeyeceğimiz banka faizini hesap ettiniz mi diyebildim, gülümsedi. Senin iktisat okuduğunu biliyorum oğlum. Ev bizim olacak ya, sen ona bak. Tut ki aylığı 150 lira fazla bir yere taşındık.
Doğrusu babamın hatırını yıkamazdım. Ömrünce gerçekleştirmek istediği bir ev sahibi olmak düşünü çok iyi anlıyordum.
Peki albayım, bu iş tamam dedim. Pek sevindi. Duvardaki saate baktı. 12'ye 1 vardı. Sanki savaştaymış da alınacak bir tepeyi tam vaktinde almış bir komutan gibi şöyle iki yakasına sevinçle baktı. Hesabı kitabı unutuvermişti. Cigara paketine uzandı. Bir cigara yaktı.
Yarın sabah Lütfi Bey'le buluşacağız. Öteki katları satmış. İstanbul'a kızının yanına gidecekmiş. Bu bizim kat işini de birkaç gün içinde bitiririz.
Eksik olmasın, bize çok kolaylık gösterdi, çok indirim yaptı. Eski dost ne de olsa, bankadaki dostlar da yardımcı oldular, kolaylık gösterdiler.
Bilirim, iş adamları, bankalar hep herkese kolaylık gösterirler.
Anlamadı benim ne demek istediğimi. Anladım ki bir ev sahibi olmamız paradan önemliydi. Gözleri cigarasının dumanına dalmıştı. Duvardaki saat bu sırada vurmaya başladı, birdenbire bana sordu.
Kaçtı senin aylığın?
Kesildikten sonra 850 lira.
Gerçi biz bu parayı binbaşılığımızda bile görmedik ama sen de bu şirketteki memurluğunda ne pek uzar ne de pek kısalırsın.
Bak oğlum, istersen evden vazgeçer, bizim ikramiyeyi bir işe yatırabiliriz. Gel gör ki çok az bir para bu. Bugünkü para dalgaları içinde sana bakkal dükkanı aç diyemem ki.
Anlaşılan her zaman gördüğüm babamın benim geleceğim için endişesiydi. Onu biraz memnun etmek için düşüncelerimi söyledim. Ama bu düşüncelerim bu geceye gelene dek olan düşüncelerimdi. Bu gece hepsi karmakarışık olmuştu. Her ne hal ise bu geceyi şimdilik bir yana bırakıp düşüncelerimi söyledim babama.
Benim de bu şirkette temelli kalmaya niyetim pek yok. Evin masrafını siz görüyorsunuz. Biraz para biriktirmeye çalıştım bir süreden beri.
Ne yapacaktın parayı biriktirip?
Bir yıl olsun İstanbul'da kalabilecek bir param olsun istiyordum. Akademide okunmayan derslere devam edip iktisat fakültesinin sınavlarını vererek fakülte mezunu olmayı düşünmüştüm. Fakülte diplomam olursa devlet kapısında maliye müfettişliğinden tutun iktisadi devlet kuruluşlarında müdürlüğe dek iş bulabilirim.
Babam emekli albay Nazif Tınaztepe'nin bam teline basmış olacağım ki şöyle bir doğruldu.
Böyle güzel bir fikrin vardı da niye daha önce söylemedin? Biz burada bostan korkuluğu muyuz? İkramiyeyi sen askere gitmeden önce almadık mı?
Bu fikir bana askerdeyken geldi. Teğmenliğe yükseldiğim gece düşündüm.
Adam bir karara vardı mı hemen eyleme geçmeli. Terhis olunca çekip doğru fakülteye gidecektin.
Babam basbayağı heyecanlanmıştı yatıştırmak için. Askerden dönünce bir nefes alayım, biraz dinleneyim, tenis oynayayım dedim.
Biraz da kızlarla gezeyim dedin öyle ya.
Onun bu öfkesine gülüverdim. Şöyle bir yüzüme baktı, o da güldü.
Doğru diye söylendi, kışla da değiliz, yumuşak konuşacağız.
Doğrusu askerlik baskısından kurtulunca okul fakülte derdini biraz sonraya bıraktım. Sonra da şirkete girince serdik.
Kaşlarını çattı babam. O askerlikteki baskı sözünü beğenmedim. Askerlikte baskı yoktur. Astlara sevgi, üstlere saygı vardır. Bu işin ölçüsü de disiplindir.
Albay babam konuşurken askerlikteki bizim alayın komutanı albay aklıma geldi. Askerliğimi anımsadım, aşağıdan aldım.
Babacığım, ben sizin gibi askeri liselerde okumadığımdan bu disipline bir türlü alışamadım. Bana kalırsa bütün ulusça disiplinli olamadığımızdan derdinip toparlanamıyoruz. Ulusta disiplin anlayışı olmayınca hükümetler de gevşek oluyor. Gevşekliği yetmiyormuş gibi ensemizde boza pişiriyor. Örgütlü, disiplinli bir ulusun karşısında şu hükümet kaç saat dayanır acaba? Alanı boş bulunca Tevfik Fikret Bey'in buyurduğu gibi şimdi de kanun diye kanun tepelenmekte. Dur hele, nutuk çekmeye niyetim yok. Şu beğenmediğin askerliğin baskısından, baskı havasından sıyrılabildin mi artık?
Sıyrıldım, unuttum gitti.
İyi öyleyse, İzmir'de iktisat fakültesi yok mu?
Yok.
Bu ders yılında İstanbul'u şereflendirmek niyetinde misin?
Düşünüyorum.
Düşündün, karar verdin diyelim. Sana ayda kaç para gerekli İstanbul'da? Kaç paran var, biriktirdiğini idare eder mi?
Babamın bu telaş ve acelesi beni şaşırttı. Neredeyse iki ayağımı bir pabuca sokacak. Hesabını yaparız diye savsakladım.
Yap buyruğunu verdi. Yap ki bütçemizi ona göre düzenleyelim. Sonra bu katı da alıyoruz.
Bütün bu işler olmasın olur ya, Gülseren yakamı bırakırsa diye içimden geçirdim. Düşündüm kaldım, babam söylendi.
Düşünürüz, hesabı yaparız. Bütün işleri bir gecede bitirecek değiliz ya. Şimdilik ev işi bitti.
İyi geceler diye kalktım yerimden.
İyi geceler oğlum. Sabah işe kalkabilecek misin? Kaldıralım mı?
Yarın izinliyim. Kuşkulu kuşlu şöyle bir baktı, sonra arkamdan söyledi.
Yarın konuşuruz öyleyse.
Dişlerimi fırçalarken düşündüm. Daha doğrusu hiçbir şey düşünemiyordum. Yatağa uzandığımda yine bir şey düşünemiyormuşum gibime geldi. Gözlerimi tavana diktim bir süre, sonra biraz kitap okuyayım uykum gelene dek dedim. Satırlara öylece bakıyordum. Ne karışık bir akşam, bir gece geçirmiştim. Bay Kor Yürekler, Bayan Kor Yürekler, viskiler, şaraplar, yemekler, üstüne üstlük babamın kat, ev derdi. İyi, hoş ya, ne eder şu kat için 20 yılda ödeyeceğimiz para? Bir kalem kağıt alıp hesaplamalı. Aklımdan şöyle bir geçirdim, babamı anlamak istiyordum. Ama ne de olsa bu hesap değildi. Ne var ki babamı çok severim, onun her isteği benim için önemlidir. Dediği gibi, tut ki aylığı 150 lira fazla bir eve taşındık. 20 yıl bu parayı ödeyeceğiz.
Annem kahvaltı mı edeceksin yoksa bir saat sonra öğle yemeği mi yersin diye sordu.
Yataktan kalkıp elimi yüzümü yıkayıp ortaklığa çıkana dek saat 11.30'u bulmuştu. Dün geceki viski, şarap, yemek, uykusuzluk, sonra da uyku beni sersem etmişti. Pencereden arka bahçeye baktım. Binaların kalabalığı arasından masmavi bir gökyüzünü, henüz yaprağını dökmeyen yeşil bir kavak sallana sallana bir açıp bir kapatıyordu. Bugün tenis var diye sevindim. Annem karşıma dikilmiş bana sabırlı sabırlı bakıyordu. Sonunda patladı. Öfkelendiği zaman yüzüne bir pembelik gelir, yüzünün gün günden beliren çizgileri silinir, yorgun gözlerinde bana karşı sevgiyle karışık korkutucu bir ışık parlar.
Ne bu paşa keyfi?
Hemen boynuna sarıldım. Benim biricik anneciğim, böyle öfkelendin mi çok güzelleşiyorsun.
Haydi haydi git de bu iltifatları o top oynadığın kısa etekli kızlara yap.
Babam gelince öğle yemeğini yeriz. Şimdilik bana bir çay yaparsan sana o sözünü ettiğin kısa etekli kızlardan birini anlatacağım.
Bu sözlerimi duyar duymaz çok meraklandığını fark ettim. Yine de renk vermeden şöyle bir bana bakıp mutfağa yürüdü. Bir de kendi kendime şaştım doğrusu. Bu kız lafı nasıl da birdenbire ağzından çıkıvermişti. Dalmış, düşünmüş kalmışım, annem çayımı getirmiş önüme koymuştu. Kız lafını benim açmamı beklediği belliydi, başka söz ediyordu.
Babanı sevindirdin.
Boş bulundum, niye sevindi babam?
Evi almaya razı olmuşsun, bu kat bizim olacak.
Gülecektim, kendimi tuttum, bu ev işini nasıl da ciddiye alıyorlardı. Herhalde ben kavrayamıyordum. Annem doğru anlayamazsın oğlum diye karşıma sidire oturdu. Elbette anlayacağım günün birinde diye düşündüm kaldım. Babam pek soru sormaz ama annem tersine her sabah benden rapor ister. Sözü ne ben ne de o, konuşacağımız kıza getirmeye yanaşmıyoruz. Herhalde benim açıklamamı bekliyor. Fırsat vermek için de başka sorular soruyormuş gibi davranıyordu.
Dün yağmur yağdı. Herhalde maç yapamadınız. Bütün gün neredeydin? Haydi günü sildik, bütün pazarı sildik, bütün gece nerelerdeydin? Babana söylemişsin galiba ama pek bana anlatmadı.
Konuşmam gerekiyordu artık. Uğur'u bilirsin anne, eski arkadaşım, hep sözünü ederim.
Bilmez miyim? Çalıştığın şirketin sahiplerinin oğlu, oyunda senin gibi çok iyiymiş.
Tamam, bir de onun kız kardeşi var.
Gülseren.
Nereden biliyorsun adını?
Aptallaşma oğlum, sık sık sözünü edersin.
Öyle ya, gerçekten dün geceden beri aptal gibiyim. Beni akşam yemeğine buyur ettiler. Anası, babası, amcası. Bir gece babamla birlikte seni de yemeğe buyur edeceklermiş.
Annem anlamlı anlamlı güldü. Baksana hele, neden acaba?
Söyledim mi bilmem, bu Gülseren ta lise sıralarından beri bana asılır.
Annem anlamaya başlamıştı ya, yine de beni söyletmek için sordu. Ne demekmiş bu asılmak, doğru konuş.
O işi ciddiye almak istedikçe ben şakaya dökmek istiyordum. Şu demek oluyor ki anneciğim, bu bayan Gülseren sana gelin gelmek istiyor, sen de onun kaynanası olacaksın.
Gözlerinin içi güldü annemin, heyecandan dudaklarını ısırdı. İster istemez şakaya vurdu o da. Eskiden bu işler tersine olurdu. Erkekler, delikanlılar kızlara asılırdı. Şimdilerde demek işler değişti. Kız evi mi isteyici olacak oğlumuzu?
Birlikte kahkahayı bastık.
Annem bir süre sonra sordu. Sen ne dersin bu kıza oğlum? Gülseren Hanım'ı beğeniyor musun?
Bilmem ki. Gülseren'i beğenmeye beğeniyorum da beni düşündüren birçok sorun var. Karar veremiyorum. Belki de böylesine zengin bir aileye damat olmak işime gelmiyor. Ya da iç güveysi olmak. Kim bilir, bu kızı gözü kapalı her şeyi kabul edecek dendi sevmiyorum. Kısacası biraz daha düşünmem gerek. Bir de İstanbul'a gidip akademide okumadığım dersleri izleyip iktisat fakültesini bitirmek de istiyorum. Bu konuyu akşam babamla da görüştük.
Hangisini?
Fakülte işini canım, düşünüyorum işte.
Haklısın oğlum, düşün. Tanrı'ya şükürler olsun kimseye muhtaç değiliz. Babam paraya önem veren bir adam değildir. Her kız bir olmaz ama bazı zengin kızlarının yanına da çalımından varılmaz.
Bu sözleri ederken annem düşünceli düşünceli gülümsedi. Annemin bu karşılığı aklımı karıştırdı. Zengin bir gelin umurunda değildi. İçimde bir rahatlık hissettim. İnanıyordum ki babam da annemden farklı düşünmezdi bu konuda.
Başka şey sordu bu kez annem. Bir çay daha ister misin?
Hayır, teşekkür ederim. Düşünceli düşünceli boş çay bardağını alıp mutfağa yürüdü. Dönüp geldiğinde sedire otururken bana bir şeyler söylemek istediğini anladım. Dikkatli dikkatli yüzüme baktı bir süre, sonra ağır ağır konuştu.
Bak oğlum, anlaşırsanız kızın zengini fakiri diye ayrım yapamayız. Bu iş senin isteğine, kararına bağlı bir sorun. Daha okuyacağım dersen gider okursun. Evleneceğim dersen iş güç sahibisin, evlenirsin.
Sevindim annemin bu sözlerine. Başkaca cahil bir anne olsaydı aman oğlum ne duruyorsun, böyle zengin bir kız kaçırılır mı derdi. Ne de olsa Albay Nazif Tınaztepe'nin karısı Hediye Hanım. Birdenbire yerinden fırladı annem, şöyle iyice yerine yerleşmeden.
Senin Gülseren Hanım'ın yüzünden ocaktaki yemek yanacak. Baban neredeyse gelir. Koskoca 26 yaşında adam oldun, düşün bakalım, babanla da konuşurum.
Mutfağa yürürken arkasından seslendim. Babam benim yaşıma 25 diyor.
Der, bir zamanlar da seni 20 yaşından yukarıya çıkarmamıştı. Şimdi de bir süre 25'te tutuklayacak anlaşılan.
Gülüştük. Masanın üstündeki gazetelere uzandım. Daha birinci sayfalarından başlıyor vatan cephesine iltihaklar. Neden katılanlar değil de iltihak edenler? Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde düzenlenmiş çarşaf gibi listelerde köylü kentli yurttaşların vatan cephesine iltihakları. Bu vatan cephesi Demokrat Parti'nin nesi ola? Düpedüz deseler ki partiye yazılan yurttaşlar, hem de zorla yazılanlar. Aklıma avukat Supi Bey geldi. Şirketin işleri için sık sık yazıhanesine giderim. O da bazı şirkete gelir. Benim şefim Hasip Bey ile çok ahbaptır. Güleç yüzlü, çok güzel konuşan, özellikle politika üzerine bir insandır. Geçen hafta yazıhanesine bir iş için gittiğimde gülmekten kasıtlarım çatlıyordu. Bir ara gözlüğünün üstünden ciddi ciddi bana baktı.
''Oğlum Emre, sen sır saklayabilir misin?'' diye sordu.
''İtimadınıza layık olmaya çalışırım.'' karşılığını verdim. Bir telgraf müsveddesini uzattı.
Bu Menemen'den kadınlı erkekli 5 kişinin vatan cephesine iltihak ettiğini bildiren bir telgraftı. Telgraftaki adları bir bir bana okuttu, sonra da o günkü gazetelerden iltihak listelerinin arasındaki bir yeri gösterdi. Anadolu Ajansı Supi Bey'in elindeki telgrafı olduğu gibi vermiş, gazetelerde yayımlamıştı. Supi Bey'in koşuk soyadını hemen dikkat etmeden sordum. Tanır mısınız bu kimseleri? Nasıl tanımam evlat? Biri anam, biri babam, birisi büyük ağabeyim, ötekiler kayınpeder, kayınvalide.
Öyle ya, soyadınıza dikkat etmedim. Nasıl olmuş bu iş? Belki zorlamışlardır.
Yok efendim, geçenlerde Menemen'e gittim iş için. Biz Menemenliyizdir, hepsini ziyaret ettim.
Ne diyorlar, size söylediler mi daha önce?
Hiçbir şeyden haberleri yok. Mezarlarında rahat rahat uyuyorlar. Hepsi de çoktan rahmete kavuştu.
Ne diye ağzım bir karış açık kaldı. Sonra birden oyunu anladım. Sakın bu telgrafı siz çekmiş olmayasınız.
Supi Bey çok ciddi kaşlarını çattı. Sus diye parmağını dudaklarına götürdü.
Sır dedik. Bizim Menemen'deki eski mahallenin muhtarı okul arkadaşımdır. Bir deney yapalım dedik. Kopçaları koyvermişim. Öyle gülüyordum ki Supi Bey basbayağı kızdı.
Niye gülüyorsun diye çıkıştı.
Aman Supi Bey amca, böyle bir particilik rezaletine gülünmezse ne halt edilir?
Ağlayacaksın oğlum, memleketin haline ağlayacaksın.
Olayı evde anlatmıştım. Annem de güldü, babam da güldü ya. Yine de Supi Bey'i haklı çıkardı. Zaten o da işin alayındaydı. Ağlamak gerek gerçekten diye söylendi sonunda.
5. ayrımın sonu. Sayfa 64.